Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...17 Ocak Pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kafa Radyo'da Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabileceğiniz gibi WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz. 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. 136 kişi daha hayatını kaybetti Covid-19 nedeniyle. 54.100 yeni vaka açıklandı sevgili dinleyiciler. Şimdi test sayısı azalmış görünüyor, vaka sayısı düşmüş görünüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ortalamanın altında geldi ama 136 kişi daha hayatını kaybetti. Birazdan detaylara bakacağız. Uçakla seyahatte PCR şartına devam kararı geldi ki öncesinde bu kaldırılmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı yeni bir genelgeyle buna devam dedi. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığına bir tepki var. Yatırımla ilgili bir tepki var. O tepki nedir? Birazdan program içerisinde bakacağız. Osman Kavala bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Bakalım bugün bir sonuç çıkacak mı? Bir karar gelecek mi? Onu göreceğiz. Cemevi başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişlerdi ki resmi statü talebinde bulunduklarını ifade ettiler. Cumhurbaşkanından gelen bir cevap olduğunu da söylediler. Buna da Kripto Odası'nda yer vereceğiz. Muğla Seydikemer'de bir deprem meydana geldi sevgili dinleyiciler. 4.3 büyüklüğündeydi. Bugün sosyal medyada Fethiye başlığı altında çok konuşuluyor. Fethiye'de de hissedildi deprem. Depremi yaşayan, hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şu ana kadar bir olumsuz ihbar gelmediği bilgisi geldi. Umarız öyle olur, böyle devam eder. 14 şehirde ve bazı ilçelerde eğitime kar engeli var sevgili dinleyiciler. Kar yağışı, olumsuz hava yurdu etkisi altına aldı. Meteorolojiden uyarı var. Özellikle Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur, kar yağışı bekleniyor. Aynı zamanda yine Karadeniz'de özellikle buzlanma, don ve çığ oluşma riski gibi olumsuzluklar var diyor meteoroloji. Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 1064 yerleşim biriminin yolu kapandı. Oradan da böyle bilgiler geldi aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arnavutluğa gidiyor sevgili dinleyiciler. Bir başka başlığa geçiyoruz hemen buradan. O da bir yangın haberiydi. Bursa'dan gelen bir yangın haberiydi. Kimya fabrikasında yangın vardı. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Patlamalar meydana geldi. Sabaha karşı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yine sabah saatlerinde halen daha devam ettiği bilgisi geldi aynı zamanda. Doğalgaz fatura desteğine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Nedir o ayrıntılar? Ne kadar destek alabileceksiniz? Ne zaman ya da alabilecek misiniz? Bunlara birazdan bakacağız. Amerika'dan Merkez Bankası'ndan acaba nasıl bir karar çıkacak? Herkes bunu bekliyor ama bu karar önümüzdeki hafta, yani bu hafta değil, bir sonraki hafta gelecek. Bu hafta Merkez Bankası'nın Türkiye'de para politikası kurulu toplantısı var. Faiz kararı bekleniyor. 20 Ocak Perşembe günü bu karar açıklanacak. Saat 14'te ekonominin gözü kulağı aynı zamanda buradan gelecek olan kararda sevgili dinleyiciler. Hemen bir de spor başlığına bakalım. Sportoto Süper Lig'de bu hafta 21. hafta maçları tamamlandı. Yarın hemen 22. hafta maçları başlayacak. Beşiktaş Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Benzer şekilde Fenerbahçe'de 1-1 berabere kaldı Antalyaspor'la ve Galatasaray Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Şu anda Atakaş Hatayspor 3. sırada. Konyaspor'un bir maçı eksik. İkinci sırada yer alıyor. Trabzonspor lider 50 puanla. Fenerbahçe 6. Beşiktaş 7. Galatasaray'da 13. sırada yer alıyor ligde sevgili dinleyiciler. Hemen bir de dövize bakalım, programın hemen başında haftaya nasıl başladık. Dolar 13 lira 58-59 kuruş seviyelerinde. Euro 15 lira 52 kuruş. Gram altın 795 lira. Çeyrek altın 1304 lira. Borsa İstanbul 2000 puanın üzerinde kapatmıştı. 2072 puanda. Bitcoin 42.754 dolar seviyesinde. O seviyelerde gidip geliyor biliyorsunuz. Bir ara 39.000 doları da görmüştü. Evet, başlıkları böylece toparlamış olalım. Şimdi biraz bunları detaylandıracağız. Özellikle bu PCR testine ilişkin bir kafa karışıklığı var. Neden var? Çünkü önce bir karar yayımlandı. Dendi ki uçaklarda da artık PCR testi yurt içi seyahatlerde bakılmayacak, aranmayacak. Yani aşısız da olsanız, aşınız tamamlanmamış da olsa, Covid-19 geçirmemiş de olsanız PCR testi istenmeyecek dendi. Önce böyle bir haber geldi cumartesi günü. Ardından pazar günü hemen bir genelge çıktı ortaya. Çıktı derken İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. 81'inin valiliğine gönderdi. Peki son durum nedir? Şimdi kafa karışıklığı olmasın diye söylüyorum. Uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 gün içerisinde Covid-19 geçirmemiş olan kişilerden PCR istenmesine devam edilecek. Şimdi çok net değil mi? İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi de çok net aynı zamanda. Yani bu genelgeye katılırsınız, katılmazsınız, daha fazla bir tedbir olsun istersiniz onu bilemem ama genelge net. Eğer durumunuz buysa PCR yine istenecek, buna devam. Peki bunun dışında kalanlar var mı? Yani hangi noktalarda, hangi alanlarda PCR testi istenmeyecek? Var. Yani aşısızsınız, aşı sürecinizi tamamlamadınız veya son 180 gün içerisinde hastalığı da geçirmediniz. Konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılacaklardan istenmeyecek PCR testi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında görev yapan personelden, öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli, onlardan da istenmeyecek PCR testi. Tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlarla, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara da PCR'la tarama yapılmayacak. Bu da net herhalde değil mi? Ya bu bence çok doğru bir karar değil ama netice itibariyle buradan net anlaşılıyor. Aşısızsınız, aşı sürecinizi tamamlamadınız, Covid'de geçirmediniz. Ama konsere, sinemaya, tiyatroya giderken size PCR sorulmayacak artık. Veya işte öğretmensiniz, serviste görevlisiniz, servis şoförüsünüz, temizlik personelisiniz, okulda çalışıyorsunuz. Sizden de PCR testi istenmeyecek artık aşısız da olsanız. Bunlar çok net. Dolayısıyla uçuşlarda devam, uçaklarda devam. Ama tabii dinleyicilerimiz, ya daha doğrusu sadece dinleyicilerimiz değil, dünden beri birçok kişi soruyor, soruşturuyor, haberler yapılıyor bunun üzerine, röportajlar yapılıyor. Diyorlar ki uçakta PCR testine devam da, peki otobüslerde böyle bir PCR zorunluluğu yok ki. Ya uçakta bulaşıyor ama otobüste mi bulaşmıyor? Biz diyorlar dip dibe gidiyoruz. Ya uçakta insanlar nasıl mesela şehir... ler arası yani yurt içi seyahatlerde işte 1 saat işte 45 dakika 1,5 saat bir arada uçuyorsa biz de aynı otobüs içerisinde 1 saat 1,5 saat bazen 2 saat gidiyoruz. Maskemiz olsa da ayaktaki yolcularla beraber dip dibeyiz. Ya bu uçakta bulaşıyor, bunun sorgusu yapılıyor da otobüste bulaşmıyor mu diye soruyor tabii insanlar doğal olarak. Bakın bu konuda uzmanların görüşlerine baktığımızda şu net bir şekilde ortaya çıkıyor ki bu testlerin yapılmasına devam edilmesi gerektiği gibi özellikle bu antijen testi denilen hızlı testlerin yapılmasında fayda olduğunu söylüyorlar. Ki zaten Avrupa'da çeşitli örnekleri var bunun. Bunu defalarca burada söyledik. Fakat Türkiye'de bu antijen testlerine ulaşabilmek o kadar zor ki. İşte bunlarla ilgili şimdi haberler yapılıyor mesela. Yani hızlı test kitine ilgi çok yüksek Türkiye'de. Zaten çevremizden de görüyoruz, anlıyoruz. Fakat eczanelerde anladığım kadarıyla satılmıyor şu anda. Yani eczaneye sorduğunuzda yok. Ama işte İstanbul Eczacılar Odası'ndan bir açıklama gelmiş. Sağlık Bakanlığı'na işte başvurmaya hazırlanıyoruz demişler de. Bir an evvel başvurulsun. Bir an evvel eczanelerde satılsın da. Daha önemlisi var. Ya satma ötesinde bir şey var ki. Vatandaşa veya çeşitli noktalarda mesela eğitim kurumlarında öğrencilere, öğretmenlere ücretsiz olarak verilsin. İşte hani madem ki aklın yolu bir, madem ki bakıyoruz çeşitli olumlu örnekleri var bunların, verilsin. Bütün öğrencilere ücretsiz verilsin. Haftada iki kez öğrenciler testlerini yapsınlar. Öğretmenler testlerini yapsınlar. Servis çalışanları, temizlik personeli, bilmiyorum orada çalışan diğer idari bölümde çalışan görevliler mesela testlerini yapsınlar. Verilsin herkese ücretsiz, yapılsın. Ama bunu yapacak durumda mı değiliz? Durumda mı değiliz derken ben burada elimle bir para işareti yaptım kendi kendime de. Şöyle yani böyle bir bütçe mi yok acaba? Önce alınan bu karar vardı ya, PCR testi şartı kaldırılsın kararı vardı ya, ilk alınan cumartesi gelen karar. Ardından Türk Tabipler Birliği salgını kendi haline bırakanları istifaya davet etmişti. Zaten sonra hemen değişti yani, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iş değişti de. Yine benzer şekilde Klinik'ten bir açıklama gelmişti. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nden bir açıklama gelmişti. Bu uygulamanın hiçbir bilimsel dayanağının olmadığı yönünde ve hatta dediler ki bu durum salgında kontrolünün tamamen kaybedilmesine yol açabilir. Şimdi bakın, bu omikron varyantıyla beraber yani şu an herkes bir defa şunu düşünüyor. Ya omikron varyantı var, hiçbir şey olmaz. Ya sanki delta varyantı falan hayatımızda yokmuş gibi herkeste böyle bir durum var. Ya omikron ya, ben de olacaksam olayım. Hatta olan biri varsa ona sarılayım da o da bana omikron varyantını geçirsin. Ben de bir hafta şöyle bir dinlenirim de ondan sonra da içtiyse bu işi de atlatmış oluruz diye düşünüyorsunuz. Her zaman böyle olmuyor. İşte olmadığını nereden anlıyoruz? Dün işte 135 kişi hayatını kaybetti dedik. Bir gün önce 170 kişi hayatını kaybetti dedik. Böyle olmadığını anlıyoruz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hatta dünyadan gelen uyarılar var. Yeni varyant gelebilir omikronun ardından, o daha tehlikeli olabilir deniyor. Daha önce konuşmuştuk bunu. Bu konudaki uzmanlar, bu işi bilenler dediler ki bu varyantın bu kadar hızlı yayılması bir bakıma evet iyi. Yani bir görüş var, şöyle sonunu da getirebilir. Bir bakıma kötü diyenler var, çünkü bu kadar çok insana bulaş olması farklı bir varyanta sebep olabilir. Farklı bir varyantın çıkmasına sebep olabilir deniliyordu ki bu da endişe verici bir başka yanı işin. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan bir açıklama var sevgili dinleyiciler. Vaka sayısı 200 binin üzerinde çıkar ama bu şekilde biz 60 binde tutacağız diyor. Bu hani testleri falan azalttık ya, işte temaslı olsan da gidip test yaptırmayacaksın. İşte arkadaşlarımız var, gidiyorlar hastaneye, diyorlar ki biz test yaptıracağız, diyorlar ki bir şeyiniz var mı? Yok, o zaman yaptıramazsın. Hatta daha ötesini söyleyeyim, Covid-19 geçiriyor insanlar, evlerinde 7 gün izolasyon altındalar, 7. günün sonunda gidip diyorlar ki biz bir baktıralım acaba negatife döndük mü? Hastane diyor ki 7 gün bittiyse hadi işine kardeşim, artık sen buraya girip test yaptırmana bile gerek yok. Testine bakmıyoruz, yapmayacağız sana test diyorlar. Böyle olursa tabii, yani test sayısı bu kadar azalırsa, sıkıştırılırsa, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın söylediği gibi vaka sayısı da işte 60 bin civarında kalır. Ki en son işte 54 bin civarında geldi. Hafta sonu biraz daha test sayısı azalmış olabilir ama bir test sayısına bakabilir miyiz Cenker? 400 binin üzerinde gidiyordu test sayısı çünkü genelde. Bakın 364 bin. Yani hafta sonu olması sebebiyle de bir miktar düşmüş olabilir. Bir de dediğim gibi yani temaslıysanız zaten gittiğinizde hastane size bu testi yapmıyor. Veya özel hastaneye gittiniz. Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor çünkü. Diyorlar ki önce bir doktor kontrolü muayenesi gerekiyor. Önce bir doktor muayenesi ücreti ödüyoruz. Üzerine bir de test ücreti ödüyoruz. Daha da pahalı hale geldi bizim için hayat diyor dinleyicilerimiz. İyi yayınlar diyor bir başka dinleyicimiz. PCR testi uçakta devam, diğer yerlerde yok. Pozitif olsan da okula devam, işe devam diyor dinleyicimiz. Yok, pozitif olursanız okula devam, işe devam değil, onu söyleyeyim. Yani eğer pozitifseniz 7 gün izolasyon süreciniz var, onu söyleyeyim. Bunu ayırt edelim. Ekonomik özgürlüğü olana yaşam hakkı daha çok tanıyoruz demek bu diyor dinleyicimiz devamında. Evet, bu doğru. Yani ekonomik özgürlüğü olana yaşam hakkı daha çok tanınıyor gibi bir süreç çıkıyor ortaya. Almanya'da vakalar aşırı yüksek olduğu için okuldan ve kreşlerden her gün test istiyorlar. Hızlı test kreşten haftalık 5 tane veriyorlar. Okullarda çocuklar kendileri yapıyorlar. Güvenirliği ne kadar tartışılır ama 3 kızımın da koronasını o testler tespit etti diyor bir dinleyicimiz. Bakın, gördünüz mü? Yani Almanya'da mesela ne diyor? Kreşte okuyor çocuklar. Haftada 5 tane test veriyorlar, antijen kiti. Yani her gün sen testini yap. Yap kendi kendine. Hatta çocuklara da öğretiyorlar bunu benim bildiğim kadarıyla yurt dışında. Çocuklar kendi kendilerine yapıyorlar. Yani ailesinin bile yapmasına gerek yok. Bir başka dinleyicimiz diyor ki hastanelerde artık Covid testi yapılmıyor. Sadece muayene sonrası doktorun gerek gördüğü hastalar Covid testi yaptırabiliyor. Vaka sayılarındaki düşüş bu yüzden demiş İstanbul'dan Serdar Bey. Az önce konuştuğumuz konu. Geçen hafta bir eczaneden test kiti buldum, 95 lira bilginize diyor bir başka dinleyicimiz. Valla şu an hani bir ara böyle ilk Covid-19 patladığında işte maske buluyoruz bulamıyoruz, öyleydi böyleydi falan derken işte devlet mi dağıtacak, eczanelere yasak geldi falan, el altından maske buluyorduk ya böyle. Herkes birbirine söylüyordu, maske buldum, şu kadara buldum, şurada buldum, şöyleymiş, N95'miş, bilmem neymiş falan. Şimdi test kitleri bu durumda. Herkes birbirine mesaj gönderiyor. Ben buldum işte şu marka, hem de şu ilaç firmasının markasıymış. Bu çok iyi bir kitmiş. İşte şu kadarını şu kadara veriyorlar. Şu an herkes bunları konuşuyor birbiriyle. Ya bunları niye konuşuyoruz? Bir de geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam Bakan Mustafa Varank yayınlamıştı bir haber. Almanya'da kullanılan 5 tane kit var. Bunlardan ikisi Türkiye'de üretiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam ikisi, iki marka. Yani bununla gurur duyuyoruz tabii, doğru, güzel bir şey. Ama madem ikisi Türkiye'de üretiliyor, biz neden bu kadar ulaşamıyoruz bu testlere? Niye böyle el altından hep böyle birileri getiriyor falan, işte bir kutusunu şu kadara veriyormuş falan diye gidiyoruz da niye eczanelerden satın alamıyoruz mesela? Ya daha da artırılsın, bilmiyorum, sadece eczaneler olmaz, marketlerden, oradan buradan, her yerden yani. Kızım hafta sonu uçakla seyahat edecek. 2 doz aşısı var ama aşı sürecinde 3. doz zorunlu mu anlayamadım, kafam karıştı diyor dinleyicimiz. Eğer üzerinden, yani 2 dozu olduktan sonra üzerinden geçen süre, bilmiyorum ne kadar süre geçti. 3. dozu olması gereken süre içerisindeyse 3. dozun da olması lazım. Ama 2 dozu oldu, üzerinden de işte ne bileyim 6 ay geçti mesela. Ki 3. aydan sonra 3. dozu olabiliyor aslında. O zaman aslında 3. dozu da olması lazım gitmeden önce. Ama yine de siz bir havayolu şirketini arayıp sorun. Şimdi kontrol testi yapılmayacak mı diyor dinleyicimiz. Ben 3 haftadır pozitifim. Gidip test yaptırmak istiyorum. Şimdi bana yapmayacaklar mı diyor. Yapmıyorlar. Ya ben size çok net söyleyeyim. Çünkü hani sizin gideceğiniz hastanede sadece özel bir durum varsa bilemiyorum ama onun dışında gidenlere, yani Covid-19 oldunuz, pozitifsiniz. Bir haftalık yasal süreciniz doldu izolasyonda, ardından hastaneye gidip test yaptıramıyorsunuz. Çünkü diyorlar ki bir haftalık süreciniz sizin yasal olarak doldu, artık siz iş hayatına dönebilirsiniz, hayata karışabilirsiniz deniyor. Zaten dikkat ederseniz o muhtemelen HES uygulamanızda da o riskli bölümü artık sizin için risksiz bölümüne geçmiştir. O zaman artık aşı olun, mesafeyi koruyun demesin Sağlık Bakanlığı. Halkı kendi haline bıraktılar. O zaman ben niye 3 aşı oldum diyor dinleyicimiz. Şu an pozitif olarak işe gidiyorum. Neden? 7 gün karantina sürem doldu. Ancak ikinci testim de pozitif çıktı. Karantinaya gerek yok deniliyor demiş dinleyicimiz. Evet. Ya evet derken şu anki uygulama bu. O manada evet diyorum. Yoksa herkesin böyle bir endişesi oluyor. Bir hafta sonunda bakıyorsunuz. bir kez daha test yaptırayım ki eskiden yapılıyordu, şimdi yapmıyorlar. Veya kendiniz bir antijen testi yapıyorsanız yapıyorsunuz. Pozitif çıkınca endişe ediyorsunuz. İş yerindekiler veya okuldakiler de endişe ediyor. Fakat yasal olarak deniyor ki 7. günün sonunda artık işine başlayacaksın. 7. günün sonunda okula gideceksin. Ne Covid-19 konuştuk ya, değil mi? Yani yeter. Biraz başka konulara vakit ayıralım sevgili dinleyiciler. Mesela enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aydın'daydı hafta sonu. Halkın enflasyondan bunaldığını bildiklerini söylüyor. En son kuru endeksi Türk lirası dedik. Bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaklar diye konuştu. Böyle bir açıklama yaptı. Aynı zamanda darbeler ve demokrasi söyleşisinde açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışında konuştu. Dedi ki dün Menderes'i hedef alanlar bugün bize saldırıyor diye bir açıklama yaptı. Yine bir önceki konuşmasında Aydın'da Çanlar Bay Kemal için çalmaya çoktan başladı mesajını vermişti. Peki Bay Kemal dediği Kemal Kılıçdaroğlu neler söyledi? Kemal Kılıçdaroğlu da hafta sonu yakın zamanda en çok oy alan parti konumuna geleceğiz. Birinci parti olacağız diye bir açıklama yaptı. Bu arada aynı zamanda gençlere hitaben de bir iklim mektubu yazdı. Yani Millet İttifakı göreve geldiğinde, iktidara geldiğinde neler yapılacak? Bir iklim bakanlığı kuracağız diye bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Devam ediyoruz. Programın başında aktarmış olduğumuz bir başlık vardı. Ekrem İmamoğlu'ndan bir şikayet var, bir tepki var. Cumhurbaşkanlığına bir tepki var. O tepki neden? Çok net bir şekilde zaten kendi cümlesiyle bunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanlığımız finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbul'un yaşadığı 3. bölgeye yapacağımız metronun finansı bile hazırken neden onay vermediniz onu anlamadık diyor. Böyle bir sorusu, sitemi, tepkisi var Ekrem İmamoğlu'nun. Ve şunu söylüyor, milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden diye büyük harflerle yazmış neden kısmını soru işaretiyle birlikte Ekrem İmamoğlu. Şimdi neden bilmiyoruz. Yani bu Beylikdüzü tarafına neden böyle bir metro yapılmıyor? Yapılamayacak. Neden bir imza eksik? Buna karşılık bugün Cumhurbaşkanlığından bir açıklama gelir mi? Cumhurbaşkanı bugün Arnavutluğa gidiyor. Saat kaçta bilmiyorum ama giderken herhalde havalimanında bir basın toplantısı düzenleyecektir diye tahmin ediyorum. Belki bu konu gündeme gelir mi acaba? Şimdi gelir dedim ama gazeteciler orada bekleyen gazeteciler acaba bunu sorarlar mı? Yani sürekli cümle düzeltme ihtiyacı hissediyorum ama artık hayat böyle oldu. Devam ediyoruz. Bu hafta memur ve emeklinin gözü mecliste haberleri var. Neden? Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi yasalaşacak. O yüzden mesai var mecliste sevgili dinleyiciler. O nedenle memur ve emeklinin gözü mecliste deniyor. Ki zaten aslında düzenlemeye ilişkin açıklama daha önce yapılmıştı. Bu yasalaşacak, yani bu hale gelecek. Bir de öğretmenlik meslek kanun teklifi yine mecliste görüşülecek aynı zamanda. Daha önce bununla ilgili de çalışma yapılmıştı. Bir de ayrıca bazı milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerinin meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Özellikle HDP'li milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyasının meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Ama genel kurul gündemine alınır mı bu hafta, alınmaz mı, onu bilmiyoruz. Devam edelim biraz ekonomiyle. Mesela bu raflara yani raflara derken kitap evlerindeki raflara gidip hiç baktınız mı son dönemde? Kitapların fiyatlarını gördünüz mü hiç? Veya kırtasiye fiyatlarını, kırtasiye malzemelerin fiyatlarını görüyor musunuz bilmiyorum. Kitapçılar da şikayetçi bu durumdan ama diyorlar ki yapacak başka bir şey yok. Çünkü kağıda zam geldi, baskıya zam geldi. Ne yapacağız? Yani mürekkebe zam geldi. Bunlar hepsi kurla bağlantılı. Ne yapacağız? Mecbur zam. Başka yolu yok. Yani o kitabevini işletmenin maliyeti arttı. Belki kirası arttı. Çalışanlarının maliyeti arttı. Asgari ücrete zam geldi. Şimdi bu aydan itibaren. Değil mi? Ne yapacaklar başka? Yani kitaba ulaşmak da zorlaşmaya başladı. Ha bu arada asgari ücretten bahsettim ya. Bakın asgari ücretle ilgili bazı şirketlerde patronların enteresan aslında yasa dışı yöntemlere başvurduğu ortaya çıkmış. Ne biliyor musunuz? Şimdi asgari ücret 4253 liraya çıkarıldı ya. Bunu ödemek istemeyen işverenler ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Asgari ücreti çalışanın hesabına bankadan yatırıyor resmi olarak. Bir kısmını da elden geri alıyor. Nasıl? Bir de bazıları da çalışma saatlerini artırıp fazla mesai ücretlerini ödemiyormuş. Yani diyor ki ben senin daha önce almış olduğun ücretin neydi? 2825 lira mesela. Şimdi 4253 lira oldu ya. 4253'ü ben sana bankaya yatırıyorum diyor. Sana zam yapmış olayım. Sen 3000 lira almış ol. Bana gel 1253 lirayı geri elden ver diyor. Ya bunu yapmaya başlamışlar. Bununla ilgili şikayetler sosyal medyada artınca herkes şu anda denetim yapılmasını istemiş. Ya bu gerçekten insanların aklına demek ki bu tip şeyler geliyor ki o kadar zorda ki demek ki insanlar bu tip şeyleri düşünmeye başlamışlar. Bu doğalgazda fatura desteği belli oldu demiştim, onu da söyleyeyim de sonra bir reklam arasına gideyim. Bakalım sizi sevindirecek mi bu durum? İllerin sıcaklıklarına göre yapılacakmış bu fatura desteği. Yani öyle ya, denmiş ki işte efendim Van'la İzmir bir mi? Yani ikisinin ısınma gideri bir değil falan hava durumuna göre. 450 lirayla 1150 lira arası değişecekmiş yardım. Yani yıllık bir yardımdan bahsediyoruz. Aylık değil ha. 450 lirayla 1150 lira arası değişecek olan bir yardımdan bahsediliyor hane başına. Şunu da söyleyeyim. Bu başvuruyu siz E-Devlet üzerinden yapabileceksiniz. Ama şu an değil. Yani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuruda bulunulabilecekmiş aynı zamanda. Ne zaman? Şubat ayının ikinci yarısında başvurular başlayacakmış. Başvuru Şubat'ın ikinci yarısında başlayacak. Destek ödemesi daha sonra hak sahibinin PTT kartına yatırılacakmış. Oradan alınabilecekmiş sevgili dinleyiciler. Doğalgaz ödemelerinin 3'er aylık dönemler halinde yılda 2 kez Mart ve Ekim'de gerçekleşmesi planlanıyormuş. Haydi bakalım hayırlı olsun. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Devam ediyoruz Kripto Odası'na sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye sizlerden gelen mesajlarla birlikte Özgür Bey diyor ki bu Covid hikayesini senden başka bu kadar konuşan kalmadı vallahi diyor. Yani bazen evet artık Covid konuşmaktan sıkılıyoruz ama bir yandan da hayatın bir gerçeği, bunu unutmamak lazım. Bir yandan da bazen dinleyicilerimiz özellikle bu tip dönemlerde işte genelge yayınlanan ne olduğu tam anlaşılmayan, bir gün önce başka bir gün sonra başka denilen dönemlerde kafa karışıklığını giderebilmek adına sorular soruyorlar. Biraz daha fazla konuşuyoruz ama hayatın bir gerçeği, hepimizin hayatımızın içerisinde bayağı derinle bir şekilde hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki hızlı test okullarda bedava dağıtılıyor, ayrıca marketlerden alabiliyoruz. Tabii ki o dinleyicimiz yurt dışından göndermiş. Şimdi ben de anlamadım, bir anda fotoğraflar göndermiş. Burası neresi, Fransa mı? Yani sanki Fransızca yazıyor. Evet, 1.95'e mesela satıyorlarmış. Kaçlı bu bilmiyorum, artık onu okuyamadım. 10'lu falan galiba, neyse. Yani yurt dışında bunlar marketlerde bile var anladığım kadarıyla. Marketlerden alınıyor diyor dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz demiş ki bakın başka bir yöntemden bahsediyor. Asgari ücreti bankaya yatırıyorlar ama tüm çalışanlara maaş kartı çıkartılıyor ve o kartlar muhasebede tutuluyor. Maaş bankaya resmi olarak yatıyor. Çalışanın kartı ile çekilip çalışana eksik veriliyor diyor gönderdiği mesajda. Bu da bir diğer yasa dışı yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Alkan Bey diyor ki 7 günlük izolasyon sürem cuma gecesi bitti. Aradan cumartesi pazar da geçti. Bugün işbaşı yaptım ve anladım ki daha iyileşmemişim. Test yapsak muhtemelen pozitif çıkarım gibi, halsizlik bitmedi diyor. Şimdi bir de tabii işin şu kısmı var bu Covid ile ilgili. Evet işte omikronu olurum, atlatırım diye düşünüyorsunuz ki bence çok doğru bir düşünce değil ama neyse, diyelim ki böyle düşünüyorsunuz. Bunu yaşayan olan arkadaşlarımız var, Covid-19 olan arkadaşlarımız var. Aradan birkaç hafta geçmiş olmasına rağmen halen daha bir takım rahatsızlıkları olduğunu söylüyorlar. Kimi diyor ki mesela bende hala bir öksürük devam ediyor. Kimi diyor ki saçımda dökülmeler var, halen daha devam ediyor bu dökülmeler. Kimi diyor ki nefes alırken zorlanıyorum. Bir başkası diyor ki eskiden yürüyüş yapardım, rahat rahat yürüyüş yapardım. Şimdi böyle 20 dakika kadar yürüyemiyorum, nefes nefese kalıyorum. Yani Covid-19'u biz işte yakalanırız, atlatırız, ne olacak canım falan diye düşünüldüğü zaman da öyle kolay olmuyor. Bir takım arazlar bırakıyor. Yani bir takım sorunlar, bir takım sağlıksal problemler hayatımızda bırakıyor. Ne kadar süreli olur bu? Çok uzun süreli mi olur? Kısa dönem midir? Onu herhalde vakit gösterecek bize. Sevgili dinleyiciler, bir başka gerçeğe geçelim mi? Deprem gerçeğine. Şimdi Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi hafta sonu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam dün meydana gelen bir depremdi bu deprem. Şimdi bu 5.3, bununla beraber başka depremler de oldu Ege'de. Yani ard arda üst üste gelen depremler oldu ki bu Halkidiki açıklarındaydı. Yani Yunanistan tarafındaydı, Halkidiki açıklarındaydı. Fakat Gökçeada'ya da bir yaklaşık 125 kilometre mesafede depremin merkez üssü. Gökçeada'da hafif bir şekilde hissetmiş bu depremi, geçmiş olsun. Fakat üst üste böyle o bölgeden deprem haberleri gelince, bu kez Profesör Doktor Naci Görür'den bir açıklama geldi. O açıklama önemli bir açıklama. Çünkü daha sonra hep şunları konuşuyoruz. Ya Naci Hoca söylemişti ya, değil mi falan deniliyor ya. Diyor ki Yunanistan Halkidiki Yarımadası'nda 5.4'lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu fay zonunun devamı. Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti diyor Naci Hoca yapmış olduğu açıklamada. Şimdi sonradan yani bilim insanları çıkıyorlar, uyarı yapıyorlar. Sonradan biz diyoruz ki aa evet ya, bundan işte bir ay önce söylemiş, 3 gün önce de uyarmış, 5 gün önce de söylemiş, işte 2 ay önce Naci Hoca bunu yazmış falan diyoruz. Bilim insanı kendisi, bununla ilgili çalışmaları var, senelerin birikimi, tecrübesi var, bunun dersini veriyor. Ya onun gibi bilim insanları çıkıp bunları söyleyecek tabii. Fakat söylediklerinde biz en fazla şunu yapıyoruz: ya inşallah hocanın dediği gibi olmaz. İnşallahla maşallahla yürümüyor bu iş. Tedbir almak gerekiyor, önlem almak gerekiyor. Burada dilimizde tüy bitti senelerdir. Hep şunu söyledik: eğer bizim binamız sağlamsa, zeminimiz sağlamsa, deprem yönetmeliğine, yönetmeliklerine uygun yapılmışsa, gerçekten bir işte burada çalma, hile vesaire falan bir şey yoksa endişe etmeyeceğiz. Ya bilsek ki böyle bir binada oturuyoruz. Bilseniz ki şu an eviniz böyle bir bina. Sizin evinizde 7.2, 7.4 deprem olsa o bölgede bir şey olmayacak. Yıkılmayacağınızı biliyorsunuz. Bilseniz ki çalıştığınız iş yeri aynı şekilde yıkılmayacak deprem olsa. Bilseniz ki çocuğunuzun okulu aynı şekilde 7.4 deprem olsa hiçbir şey olmayacak. Yine bilseniz ki köprüler, otoyollar, viyadükler hiçbir şey olmayacak. Şimdi bu depremleri bu kadar konuşuyor olur muyuz? Zaten konuşmuyoruz Türkiye'de de. Hep böyle bir endişe var sadece. Hani deprem sonrası ne yaparız endişesi. Yoksa bilsek ya sallandık sallandık durduk. Tamam arkadaş, bir iki tane belki bir şey çerçeve düştü falan, o kadar. Başka bir şey olmadı. Bunu bilsek, şu deprem riskini hayatımızdan çıkarsak olmaz mıydı? Olurdu tabii. Bunu yapabilen ülkeler var. Biz niye yapamayalım? Biz yapamadık. Biz depremle ilgili çalışmalar yapacağız dedik. İşte kentsel dönüşüm falan dedik. O kentsel dönüşümler bizde rantsal dönüşüme gitti. Peki bir iki haber daha aktaralım hızlıca, ondan sonra hemen bir reklam arasına gideceğiz. Osman Kavala bugün hakim karşısına çıkacak sevgili dinleyiciler. Dün CHP'den Özgür Özel'in kendisiyle cezaevinde yapmış olduğu görüşmenin detayları ortaya çıktı. Kendisi diyor ki Avrupa Konseyi'nin yaptırımından ben utanırım demiş Osman Kavala ve dış güç olarak bir ben kaldım diyor. Yani elde bir ben kaldım demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etmiş, Amerika'ya, Rusya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya bir şey söyleyemiyor. Elde kala kala dış güç olarak bir ben kaldım, bir de Soros kaldı demiş. Ya buradan bir tahliye kararı vesaire falan çıkar mı bilmiyoruz ama bugün böyle bir duruşma var ki bu duruşma aslında sadece Osman Kavala duruşması değil. Gezi Parkı eylemleri davası oldu biliyorsunuz. Yani bu çarşı davasıyla birleştirilmişti o dava ikisi ve bu şekilde devam eden bir dava süreci haline gelmişti. Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü usta oyuncu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti. Profesör Doktor Bozkurt Kuruç 86 yaşındaydı. Gerçekten tiyatroya çok emek vermiş olan, yıllarca hizmet vermiş olan ve birçok tiyatrocu, öğrenci yetiştirmiş olan önemli bir isimdi Bozkurt Kuruç. Dolayısıyla Türk tiyatro camiasına, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden beraberiz. Bir dinleyicimiz diyor ki günaydın Güçlü abi, bugün de mi hiç güzel haber yok demiş. Var, söyledim ben yayın içerisinde, doğalgaz yardımı geliyor. Her haneye değil pardon, yani bu tabii ihtiyacı olan hanelere 450 lira ile 1150 lira arasında, aylık değil yalnız, yıllık. Ha şimdi değil, Şubat ortasından sonra başvurabileceksiniz. Ödemesi Mart ve Eylül, Ekim aylarında falan yapılacakmış. Bilginiz olsun, yani hiç mi güzel haber yok? Buyurun size güzel haber işte. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı yeniden Eyüp Aksu seçilmiş mesela. Bir başka haber size, buyurun. Bu arada bir şey diyeceğim. Dün bilmiyorum takip edebildiniz mi ama bu Taksiciler Odası Başkanlık seçiminde çok ciddi bir arbede yaşandı. İnsanlar birbirlerine girdi. İçeri polisler girdi. Güvenlik tedbirleri alındı. Ondan sonra devam edilebildi. Kürsüye yağlı urgan atıldı ya. Yani bayağı böyle hararetli, tartışmalı. Kavga dövüş içerisinde geçen bir seçim oldu. Yeniden Eyüp Aksu seçilmiş, taksiciler onu seçmişler. Bu arada şunu söyleyeceğim, biraz önce bu hani deprem üreten bir bölge var dedik ya, işte Halkidiki açıklarında, Halkidiki Yarımadası açıklarında, öyle üç bacaktır orası Yunanistan'da Ege Denizi'ne doğru. Ve buna ilişkin Profesör Doktor Naci Görür'ün açıklamaları var demiştik. Şimdi o aynı noktadan 3.5 büyüklüğünde, 3.5 büyüklüğünde bir deprem haberi daha geldi mesela. Bunu da şu an biraz önce geldiği için onu da hatırlatalım veda etmeden önce sizlere. Bu arada bugün Gökhan Semiz'in ölüm yıl dönümü sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde, bundan birkaç gün öncesinde doğum günü diye Gökhan Semiz'i radyoda anmıştık. Grup Vitamin'in de solistlerinden, söz yazarı, besteci, oyuncu aynı zamanda Gökhan Semiz'i bir kez daha rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda bugün yine benzer şekilde Mehmet Ali Birand'ın da ölüm yıl dönümü. Mehmet Ali Birand da 2013 yılında aramızdan ayrılmıştı. Onu da rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ve aynı zamanda bir de 2020 yılında Rahşan Ecevit 2 yıl önce hayatını kaybetmişti. 17 Ocak tarihinde benzer şekilde Rahşan Ecevit'e rahmetle anıyoruz programın sonunda. Güzel şeyler yok mu? Var diyorsanız İşte Bedia Ceylan Güzelce ile berabersiniz demektir. Saat 12'ye dek sizlerle birlikte olacak Güzel Şeyler programında. Cenk'e teknik masada teşekkür ediyoruz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.